Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahil Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Dün yayın yapmadığımız için özleştik. Bir gün girdi araya. Lütfen yayını paylaşın. Diğer dostlara da hatırlatın. Onlar da gelsinler. Bugün hatalı olma durumu üzerine biraz konuşalım istiyorum. Aslında hatadan kastım şu. Yayının YouTube üzerindeki açıklamasına da sürekli olarak bir şeyler yazmak gerekiyor. Orada da anlatmaya çalıştım. Ya yaşananların ortalığa saçılan pisliğin suç olduğu konusunda herkes hemfikir. Yalnız teoride hemfikir. Pratiğe döküldüğü anda insanlar bin dereden su getirerek abuk sabuk şeyler anlatıyorlar. Dün yayın yapsak, hani son ana kadar eğer yayın yapılma ihtimali olabilir mi diye ben kendi hazırlığımı yapmıştım. Eski bir yayıncı alışkanlığı bu. Bir takıntı aslına bakarsanız. Yani ne olur ne olmaz kardeşim. Durum değişir. Apışıp kalmayalım. Sen önünü yaz tut bırak yine de kış gelsin. Sen önünü kış tut bırak yine de yaz gelsin hikayesi var ya. Onun gibi. Dün sabah ben hazırlığı yaptıktan sonra işte bütün gazeteleri sabah aynı saatte tararken gördüm. İsmail Saymaz da aynı şeyi yapmış. Yani kafa aynı yerden çalıştığı için aynı şeyden bahsetmiş. Suç işleme özgürlüğü, günah özgürlüğü üzerine biraz konuşalım istiyordum. Ama dün gayet iyi toparlamış, gayet iyi yazmış, eline koluna sağlık. O yüzden onun üzerine değil de biz bugün onun bir türevi üzerine konuşacağız. Yani bu günah işleme özgürlüğü hikayesi içinde suç tanımının ne kadar değiştiğini biraz konuşalım istiyorum. Çünkü onun orada hatırlattığı 2014 yılında, dün İsmail Saymaz'ın da yazısında yazdığı, 2014 yılında katıldığı bir televizyon programındaki televizyon programını yapan hanımefendi Balböcek Hanım, kendisi aynı zamanda Kabataş yalancısıdır biliyorsunuz. Onun programında mesela 17 Aralık operasyonlarının insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale olduğunu savunup, ya insanın böyle bir özgürlüğü vardır kardeşim, sen bunu aleme fahş ederek herkese açıklayarak bu özgürlüğüne müdahale ediyorsun diyebilme yüzsüzlüğünde bir adam. Fakat biz üzerinden 7 sene geçtikten sonra bir organize suç örgütü liderinin itiraflarıyla, aslında hani iddialarıyla demiyorum, itiraflarıyla ortaya çıkan gerçeklikte gördük ki beyefendi o özgürlüğü çok kullanmış. Yani bunun adına günah deme şansı yok. Çünkü günah onunla inandığı Tanrı arasında. Bizi ilgilendiren bir şey değil o. Ama suç dediğimiz bölüm başka bir şey teşkil ediyor ve o toplum sözleşmesinin içinde, yani hepimizin kendi yetkilerimizin kullanılması için, bireysel yetkilerimizin kullanılabilmesi için, demokrasinin içinde onun gereği olarak kendi seçtiğimiz temsilciler eliyle parlamentoya yasa yapması yetkisini vermemizle başlıyor bu. Ve o yapılan yasaların içinde günah diye tanımlanmıyor bunlar, suç diye tanımlanıyor. Beyefendinin anlattığı tam da bu. Organize suç örgütü liderinin söylediği gibi bir gazete binasının basılması, insanların dövülmesi, bir eski milletvekilinin üstelik karakolda ağzının burnunun kırılması, sabaha karşı gözaltına alınarak falan, bunların tamamı ortaya konulmuş gerçeklikler. Fakat bizi bu kadarı kesmiyor. Çünkü burada ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Beyefendi 7 yıl önce kullandığı için o sözü, yani günah işleme özgürlüğünü, eskidiğinin farkında. Onun yerine sessizliğe bürünüyor şu anda. Hiç kimse yok ortada. Bakın, eski gazeteciler, yeni gazeteciler, hırsızı, tüysüzü, uğursuzu tamamı ortadan sessizce silinmiş durumda. Kaybolmuş demiyorum. Şu anda sildiler kendilerini. Çünkü yarın yenisini bekleyerek, yeni bir ortam oluşumunu gözleyerek tekrar dökülecekler ortaya. Oysa işte günahla suç arasındaki ayrım tam da burada giriyor devreye. Günah, inandığın Tanrı ile senin arandaki bir ikili ilişkiyken, başkaları da tanımlamış olabilir tabii. İnandığın kitap da tanımlamış olabilir. Ama diğeri toplumun tamamının üzerinde uzlaştığı bir sözleşmeden kaynaklanan bir gerçeklik. Suç kavramı. Ve bizim bugün bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Çünkü dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın sözleriyle yine aynı organize suç örgütünün liderinin itiraflarında ortaya çıkan Türkiye'nin en büyük medya grubunun el değiştirmesine ilişkin temel gerçeklik, devletin 750 milyon dolarlık kaynağının develendiğini, üstelik hepimizin vergilerinden kesilerek oluşturulan bu 750 milyon dolarlık kaynağın develendiğini ve bununla ilgili tek kuruş ödenmediğini göstermesine rağmen her kuruşu geri alınacaktır ifadesini kullandı. Şimdi burada niyet okumak değil amaç. Ama sonuçta Türkçe konuşuyoruz kardeşim. Kim ne dediğini eğer biliyorsa ağzından çıkan cümleyi, o zaman biz de aynı düzlem üzerinden gidip ona yorum yapma yetkisine sahibiz, değil mi? Bu şu ana kadar alınmadı anlamına geliyor. E zaten sorun da bu değil mi? 750 milyon dolar yok ortada. Ya az buz paradan bahsetmiyoruz. 750 milyon dolar. Bu çok büyük bir para. Gerçekten çok büyük bir para. Şöyle anlatayım. Mesela Türkiye'de esnafın sorunlarına tek kalemde çözüm olmayabilir. Ama 1,5 senedir gitarının teline dokunmamış sanatçının, davuluna baget değdirmemiş sanatçının en azından açlığına çare olabilir. Bu para yutuldu. Gitti bu para. Ve gözümüzün önünde gerçekleşen bu noktada Bülent Turan da aynı noktaya sığınıyor. Biz bununla ilgili araştırma yaparız. Ya kardeşim seninle ilgili değil bu. Bu hepimizle ilgili. Çalan seninle ilgili olabilir eğer üstleniyorsan. Ama sorunun çözümü hepimizle alakalı bir konu. Bütün bunlar ortadayken biz günlerdir lafını boşa kullanmıyorum. 24 Mayıs 2021. Tarihleri zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Dün gece yayın için çalışırken bir kez daha altını çizerek yazdım ki unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aralarında iktidar şakşakçısı olmayan gazetecilerin, Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın da olduğu 5 kişilik bir gazeteci grubundan, ki bir tanesi deparladı, kaçtı biliyorsunuz. Çünkü o mafya örgütlenmesinin içinde nasıl bir yeri olduğu ortaya çıktı. Deparladı, televizyon ekranından yalan söylüyor. Bulunduğu grup da buna çok müsait bir grup bu arada, tanıdığım için söylüyorum. Çok müsait, hani yıllık izne ayrılmıştır. Eskiden gazete köşelerinde şöyle boş sütunun hemen üzerinde şöyle küçücük bir kare kutu görürdük. Orada denirdi ki yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığı için yazılarına bir süre ara vermiştir. Hemen arkasından kimse bunu yemediği için bir hanımefendiyi çıkartıyorlar ekrana. O da ne söyleyeceğini bilmiyor ama bir cümle etmek zorunda. Diyor ki işte Veys Ateş izne ayrıldığı için bugün ben sunacağım bültenim. Sonra paylaşım yapıyor Veys Ateş, diyor ki benim izne ayrılmamın Habertürk grubuyla bir alakası yok. Yani şunu demeye getiriyor, ben zaten ayrılacaktım Allah aşkına. Neyse, 24 Mayıs tarihi aklınızdan çıkartmayın. Mayıs ayı 31 gündü ve bugün ayın 9'u, yani 16 gündür Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın açık bir suç isnadına Türkiye'de savcıların bir tanesinin kalemi kımıldamadı ya. Kımıldamadı kardeşim. Ne olup bittiğine dair bir genç savcı sesini çıkartmaya çalıştı, anında üstüne bastılar. Oysa söyleyen kişi, suç isnadında bulunan kişi sıradan biri değil ki, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Onun sıradan biri olmadığını nereden biliyoruz biliyor musunuz? Dün gece ortalıkta hiç kimse yokken Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminin yapıldığı, yasalarının oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kez daha Süleyman Soylu'nun bu 10 bin dolarlık maaş alan, yasa dışı işler yapan bir çetenin liderinden 10 bin dolar aylık maaş aldığı yönündeki 24 Mayıs'ta söylediği sözlerin araştırılması için bir komisyon kurulması istendi. Fakat komisyon kurulması yine iktidar partisi ve onun en büyük şakşakçısı tarafından reddedildi. İş sadece bununla da kalmadı. Şöyle bir durum oldu, ortaya çıktı. Mafya devlet ilişkileri araştırılsın alt başlığıyla çıkmıştı bu soruşturma önergesi. Veren kişi, burada adını özellikle anmamız gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek. Rafet Zeybek bir hukukçu. 27 yıl savcılık yapmış biri. Ve önergesini savunurken meclis kürsüsünde de aynı şeyi söyledi. Dedi ki insanlara, kardeşim bak ben savcıyım. 27 yıl bu ülkeye şerefimle, onurumla savcı olarak hizmet ettim. Ve şu anda bununla ilgili savcılar kalem oynatmıyorsa Türkiye'de, biz meclis olarak gereğini yerine getirmek zorundayız. Çünkü Türk Ceza Kanunu 279. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç işliyor. Pek çoğunuz dün akşam başka işleriniz vardı, çok daha önemliydi eminim. Haklısınız da, hayat kailesi bambaşka bir yerden sarıyor insanları çünkü. Bu bölümü çok düşünmediniz üzerinde. Ben dün gece bunu duyduktan sonra gece Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesini, daha doğrusu 278 ile başlıyor aslında o bölüm. Çünkü 278. maddeden itibaren suçu bildirmeme diye bir başlık var. Bak şimdi, sana ceza kanununu okuyacağım güzel kardeşim. Diyeceksin ki ağa bir tek adını vermemiş. Bir tek ismini yazmıyor burada. 278. madde suçu bildirmeme. 279. madde. Dikkatli dinle lütfen ama. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini, göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bir daha okuyayım mı? Bak diyeceksin ki adını yazmamışlar. İsmi biz biliyoruz kimden söz ettiğini. Türk Ceza Kanunu madde 279, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini. Böyle bir suç var mı ortada? Var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkın oylarıyla seçilerek parlamentoya girmiş vekillerinden bir tanesinin ayda 10 bin dolar maaşa bağlandığını söyledi bu ülkenin İçişleri Bakanı. Doğru mu? O zaman bu bölüm tamam. Devam edelim. Göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de. Göreviniz ne? İçişleri Bakanıyım efendim. Allah yazdıysa bozsun da. İçişleri Bakanıyım efendim. Yani işte kolluk işleri, jandarma bana bağlı, polisim var, emniyet teşkilatı falan, operasyonlar, Amerika falan. O zaman burada size anlatıyor. Devam edelim. Yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden. Şimdi bu bölümü konuşalım. Bildirimde bulunmayı ihmal etti mi? Kendisi ne dedi? Savcı beni ne zaman çağırırsa ben de onu açıklarım. Soru. Kendisini çağıran bir savcı oldu mu? Cevap. Bu olaydan, bu yayından bir gün sonra burada sabah yayında size anlatırken bir şeyden bahsettim. Dedim ki ya bu teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Bir savcının Süleyman Soylu'yu çağırıp bize bir anlat bakalım hafız neler oldu falan demesi. Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Çünkü burada yetki ve görev kullanan insanların tanımları birbirinin üstüne çıkıyor zaten. Üstüne oturuyor birbirinin. Bu bölümü de geçtik. Veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi. Gecikme. 24 Mayıs 2021. Yani o günden bugüne net, kemiksiz 16 gün geçti. Alıcıysan sana 15 yapayım. Tamam sana 15 son olur. 15 gün. Yeterli gecikme midir? Ya bu ülkede delil karartma şüphesi var diyerek insanların tamamlanmış soruşturmalardan tekrar içeri alındığını gördük biz. 15 koca gün. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bahsettiğimiz bu kadarlık zaman dilimi içinde yaprak kımıldamaması. Kamu görevlisi midir Süleyman Soylu? Bir dakika, kamu adına yetki kullanıyorsanız kimin görevlisisiniz? Demin biri yazdı aşağıdan. Kamu görevlisi midir Süleyman Soylu diye. Pardon ama kamu adına yetki kullanıyorsunuz siz. O zaman ne görevlisi oluyorsunuz? Elbette kamu görevlisidir. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bak Taçsız Kral Pele Nadia Comaneci bölümü geliyor şimdi. Dikkatli dinle. Fıkra 2. Harbiden fıkra gibi kalıyor böyle okuyunca. Suçun adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde. Adli kolluk görevi mi? Yani polis falan, jandarma. Evet. Yapan kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani ne olur? 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezası. Ya iyi ama kardeşim burada adli kolluk görevini üstlenen kişi diyorsun. Adli kolluktan sorumlu kişi yaparsa ne olacak? Bu bal gibi, buz gibi, boru gibi suç. Suç. Yani demin size anlattığım hikayenin içinde şurada gördüğümüz ya adamın çıkıp söylediği hikaye doğru Rafet Zeybek'in. Ya kardeşim ben 27 yıllık savcıyım. Ben devletin savcısıyım. Onurla bu işi yaptım. Bütün savcılar suç işliyor şu anda Türkiye'de. Bu işe el atmayan bütün savcılar suç işliyor. Hem de ben söylemiyorum. Türk Ceza Kanunu söylüyor. 279. maddesi. Süleyman Soylu ile birlikte bir suça iştirak ediyorsunuz şu anda. Ya bu bir tanım, suçlama değil. Bir tanım. Kafası çalışan herkes şu demin okuduğum 4 cümlenin ardından bunu düşünebilir. 4 cümle ya. Sadece 4 cümle epitopu. Suç işliyorsunuz. Şu anda Süleyman Soylu da suç işliyor. Kamu adına yetki kullandığı için onunla ilgili işlem yapmayanlar bu kamu zararının, kamu görev zararının işlenmesine göz yuman, böyle bir suçun ortalıkta oluşmasına göz yuman bütün savcılar da suç işliyor şu anda. Kardeşim sizin harekete geçmeniz için SK falan beklemenize gerek yok. Bak Türk Ceza Kanunu yazıyor bunu. Ayrıca ne dedi Süleyman Soylu? Ya beni bir savcı çağırır ben de onu anlatırım. Bunda bir sıkıntı yok ki. Niye çağırmıyorsunuz? Ha işte orada dün İsmail Saymaz'ın yazdığı hikayeye geliyor. Günah işleme özgürlüğü. Günah nerede işliyorsan işle, bana ne? Onu yargılayacak olan, sorgulayacak olan da ben değilim. İnanıyorsan hesabı vermeye çıktığında verirsin. Ama inanmıyorsan beni ilgilendirmiyor. Bu değil mevzu. Ama işin suç bölümü var ya, işte o suç bölümü boru gibi duruyor ortada. Hem de çok ağır şekilde TCK 279'da da açıklandığı gibi duruyor. Bu kadar mı? Bu kadar değil maalesef. Çünkü bütün bunlar konuşulurken yepyeni itiraflar geliyor. Ve boğazına kadar pisliğe batmış, bu ilişkiler ağ içinde debelenen insanlara her gün bir yenisi ekleniyor. Kendisi bu suç örgütüyle dirsek dirseğe gezenlerin bugün aman abi bizim adımız çıkmasın diyerek dışlandığını görüyoruz biz. Bir tanesi yıllık izin kullandığını söylüyor, deparlıyor. Geceliği 5000 euro olan bir odaya nasıl girdin sen, nasıl kaldın sorusuna muhatap olmamak için direkt deparlıyor. Ama sadece bu kadar değil ki. A'dan Z'ye bir suç örgütünün içine bulaşmış durumdayız. Bak kardeşim, bir daha söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Türk Ceza Kanunu söylüyor. Deminki tanımı dinledin. İçinizde bir kişi çıkıp şunu söyleyebilir mi bana? Yok ya, bunun alakası yok. Bir tek adını yazmamış. Bir tek adını yazmamış kanun koyucu düşünemedi muhtemelen. Gecenin kör saatinde geçtiyse. Ama bak, bunlar olurken Türkiye'de bütün bu ilişkiler ağı içinde tek tek münferiden olaylar ortaya çıkıyor ve biz ağzımız açık izliyoruz. Bir kadın çıkıp ortaya diyor ki ya burada bahsi geçen o geceliği binlerce euroya mal olan, hani konaklama bedeliyle evin anahtarını bırakılacak oteller var ya, benim babam onun ilk sahibiydi diyor. Bugün Sözcü'nün manşetinde var ve diyor ki benim babam bu oteli başkalarına satmak istemediği için aracı kullandılar. Bir Suudi iş adamına sattı. O bir organize suç para aklayıcısına sattı. Ve onun üzerinden Türkiye'de sadece askeri lojmanların yapım işlerini üstlenen bir adam çıktı. O aldı. Ve aldığı gün tankla girdi otelime diyor. Tank. Tank. Ya bu ülkede tankın T'si kelimenin içinde kullanıldığı zaman insanlar darbe kışkırtıcılığından içeri atıldı. Hani diyor ya Metin Külünk. İnsanların günah işleme özgürlüğü. Bana ne, ne günah işliyorsan işle. Hesabını bana vermeyeceksin onun. Ama suçunkini vereceksin. Çünkü burada anlatılan hikaye, hani nasıl deminki TCK'da bir tek bahsettiğimiz kişinin adı anılmamış, diğer ilişkiler ağı içinde de sana organize suç örgütü liderinin milyonlarca insanın izlediği videoda söylediği şeyde de bir tek senin adın yok. Üstelik bir sonraki videoda, en son videosunda sana sadece bu kadar para vermediğini, çok daha fazlasını verdiğini söylüyor. Bu suç değil mi? Suç. Nerede şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı? Mustafa Şentop çıktı, dedi ki bu da sızdırıldı ama. Çünkü artık Ahmet Davutoğlu çok akıllıca bir siyasi hamle yaptı orada. Mustafa Şentop'u herkesin önüne attı ve dedi ki bana söylediğin gibi, hani bana diyordun ya Süleyman Soylu bu partiyi ele geçirecek ve bambaşka bir rotaya çevirecek diye. Çık şimdi herkesin ortasında, de ki Süleyman Soylu'nun yaptığı meclisin mehabetine aykırıdır, kim olduğunu bize anlatsın. Bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektuba cevap aldı mı? Mümkün değil. Alamaz ki. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı herkesin, her şeyin, kanunların da üzerinde görüyor kendini. Ve işin komiği, kanun yapıcı da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de, kanun uygulayıcı da buna eyvallah diyor. Okudum size işte. Bu suç. Suçun üzerine gidilmesi gerekmiyor mu? Evet. Gidiliyor mu? Asla. Çok sevdiğim bir kardeşim var benim. Sizler de tanıyorsunuz aslında, biliyorsunuz. Sevgili Ozan, Ozan Bingöl. Genç bir vergi uzmanı. Başkent Üniversitesi'nin de öğretim üyesi aynı zamanda. Bir tane derdi var bu çocuğun. Hakikaten bir tane derdi var ve takıntılı. Gerçekten benim gibi takıntılı o da. Bu devletin kör kuruşu kimsenin kursağından geçmeyecek kardeşim. Yutmayacaksın, yemeyeceksin. Vergi dediğin şey, biz çocukken öyle öğrendik ya. Hala Ankara'da Atatürk Bulvarı'ndan aşağı inerken vergi dairesini görürsünüz. Meclisin tam karşısındadır üstelik. Üzerinde eşek kadar puntolarla vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazar. Ya bize öyle öğrettiler. Adamın takıntısı. Yutmayacaksın kardeşim. Bu ülkede vergi toplanacak. Vergi haktır, aynı zamanda ödevdir. Ama doğru harcamak da bir haktır. İki gün önce pazartesi günü tabii. Bana bir mesaj attı. Dedi ki ya bu Ziraat Bankası'nın görev zararları var ya, onunla ilgili bir yazı yazdım, bir bakar mısın abi? Yazı vergiyedair.com diye bir internet sitesi var Ozan'ın. Vergiyedair.com. Aklınızda olsun, zaman zaman bakın ne olduğunu çok kolay anlayabileceğiniz açıklıkta yazıyor Ozan bile. Paranız nasıl develenmiş size çok net anlatıyor. Vergiyedair.com. Şimdi orada sabah da kendine mesaj attım. Dedim ki ya Ozan, eğer senin içinde bir sakıncası yoksa, yani izin verdi ama ben bir kere daha grafikler açısından rica ettim kendisinden. Daha geri dönüş olmadı. Yayını izliyorsa eminim anlatacaktır. Şimdi burada birkaç tane grafiği var Ozan'ın. Diyor ki ya 2020 yıl 21 yılı bütçe tasarısında bugüne kadar hep görev zararı diye bildiğimiz başlık değiştirilmiş. Artık görevlendirme gideri olarak söyleniyor. Ha, Sibel Hanım yazdığı gibi vergiyedair.com. Artık diyor görevlendirme gideri diye bahsediliyor. Ama işin tuhaf yönü şu. Bu görevlendirme gideri, yani burada kendi yaptığı tanımıyla, tam tanımıyla okuyayım size. Deniyor ki kamu iktisadi teşebbüslerine piyasa şartlarının dışına çıkacak tarzda görev vermeleri nedeniyle oluşan zararlar bunlar. Kanun hükmünde kararnameyle düzenleniyor. 35. maddesinde tanımını da yapmış. Görev zararı diyor, sadece iki şekilde ortaya çıkabilir. Ben söylemiyorum bunu bak. Bu devleti bugün yönetenler söylüyor. 1. Kitler tarafından üretilen mal ve hizmet fiyatlarının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ve belirlenen bu fiyatların satış fiyatının altında olması. Yani normalin üzerinde bir maliyet artışı oldu ama halk bunu tüketecek bir gıda maddesinden söz ediyoruz. Görev zararını yüklersin, daha ucuza satarsın. Türkçesi bu dekoderi açtığın zaman. 2. Kitlere Cumhurbaşkanı tarafından faaliyet konularıyla ilgili görev verilmesi, bu görevden dolayı ortaya bir zarar çıkması ya da kardan mahrum kalınması. Tanım bu. Tanımı çok kafanıza takmayın. Ben size başka bir şey göstereceğim. Ozan'ın yazdığı yazının içinde, sevgili Ozan Bingöl'ün yazdığı yazının içinde 3 tane grafik var. Şimdi bu grafiklerden bir tanesi, merak etmeyin, hiç ekonomist olmaya falan gerek yok. O kadar açık ve güzel hazırlamış ki hepiniz göreceksiniz zaten. Grafiklerden bir tanesi şu. Bu Türkiye'de görev zararlarının 2006'dan beri artışını, son 15 yıl içinde artışını gösteriyor. Bakın geldiğimiz yer 2020 yılı, merak etmeyin bu yılın ilk 4 ayına ilişkin de veri derlemiş sağ olsun. 2006'da başlanan noktada 7,245 milyonken, 7,245 hatırlıyor musunuz, size bir şey anlatmıştım. Bu iktidar gelirken demişti ki artık görev zararı yok kardeşim, bitti. Herkes ne ödeneği varsa onu harcayacak, ardından bir kuruş da istemeyecek. Hatırlıyor musunuz? 7 milyon lirayla başlıyor. Bakın 2020 yılına gelindiğinde 102,802 milyar liraya ulaşıyor. Şimdi böyle deyince küçük geldi size 102 milyar. Hani diyorum ya, kaç aldıydık biz arabayı, 3 milyara mı? Öyle değil, 102 katrilyondan bahsediyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi yönetiminin şu anda baş etmek zorunda kaldığı görev zararı. Bitti mi? Biter mi kardeşim? Çok şık grafikleri var bak Ozan'ın. Bak burada da bunun dökümü var. Hani demin grafikten görmeyenler için. 2006 yılında başladığı yere bakın. Görüyor musunuz? 7 milyarla başlıyor. Bugün geldiğimiz yer 102 milyar lira. Ve sadece son 15 yılın toplamı, lütfen dikkat, 610 milyar lira. Şimdi diyorsun ya sen, 610 milyar benim karıştı ya. Şöyle anlatayım. Bütçenin bütün harcamalarının içinde %7,2'ye denk geliyor bu. Yani bütçenin %7,2'sini kafadan görev zararına tokalıyoruz biz. Kafadan. Sadece burada bahsedilen bölüm. Hani sana şurada anlattığım bölüm. Ya da dur başka bir grafikle anlatayım. Bence en can alıcısı bu. Çünkü burada da Ozan bir tek aha bak ismi de bu dememiş olmamak için ismini de vermiş. Hani diyoruz ya, devletin bizim 750 milyon dolarımızı develediler kendi alışverişleri için diye. Organize suç örgütü lideri söylüyor. Bak Ozan diyor ki o iş öyle değil, tek bir kurumda olmadı. Bak en çok görev zararı oluşturan kamu kurumları bunlar. Ziraat Bankası bir numarada. Ve sadece son 15 yılda ürettiği görev zararı 22,5 milyar lira. 22,5 katrilyon. Sadece Ziraat Bankası'nınki. Halk Bankası var yanında. Gördün mü? 12,6 milyar lira. Türkiye Kömür İşletmeleri, demin biri yazdı. Evet haklısınız. 9,7 milyar lira. Ve SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu. SGK'nın ucu yırtılmış durumda. 542 milyar 26 milyon lira görev zararı. Şimdi bu 542 milyar lirayı kimin oluşturduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu yaptı. Değil mi? 542 milyar. Diğerlerini kim yaptı? Son 15 yılın rakamları bunlar. Yükselmeye bir kez daha dikkatinizi çekiyorum. 2006'da başladığı yere bakın. Son 15 yıl diyorum. Yani burada bir önceki iktidarın, koalisyonun borçlarının ödenmesi, otun çöpün yapılması, hepsine eyvallah. Başladığı noktaya bakmanızı rica ediyorum. Sadece 2006 yılında 6.2 milyarla başlayan SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görev zararı 542 milyar liraya ulaşmış durumda. E kim yaptı bunu? Buna da kılıçlar diyebilecek misin? Bak bu da suç. Bu da suç. Üstelik bunu kamu adına şu yönetimi üstlenen insanların, bunu değerlendirecek kişilere bildirmemesi de suç. Şimdi soru şu. Sütte leke var, kimde leke yok? Bilin bakalım. Baş harfi AKP. Artık kalanını siz doldurun. Ve bunları biz konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan çıkıp diyor ki son kuruşuna kadar tahsil edilecektir. Hiç zahmet etmeyin, gitmiş zaten mal batıya kaymış artık, geçmiş olsun. 610 milyardan 610 katrilyondan bahsediyoruz biz. Yani az kalmış, üstü biraz tamamlanırsa 100 milyar dolardan. 100 milyar dolar. Ne demektir 100 milyar dolar? Farkındayım, yayının başından beri konuştuğumuz şu parasal değerleri kafanızın içinde evirip çevirdiğinizde ambale oldunuz. Milyar neydi ya? Kaç sıfırla yazıyorduk? Öyle değil. Bak şöyle düşün güzel kardeşim. Bütün Avrupa ülkeleri içinde mesela meslek örgütlerine parasal kaynak aktaranlar 3,5 milyar euro vererek mesela. O da kabaca senin için son 5 milyar dolar olur. Mesela bütün sanatçıların hayatta kalabilmesini sağladı Alman hükümeti. Benzer bir şeyi İngiltere, Fransa üstlendi mesela. Onlar biraz daha fazla ayırarak, toplumun geneline yayarak kabaca 10-12 milyar dolarla kendi toplumlarında en azından bunu yapabilecek insanların ölmemesini sağladı. Mesela bu parayla senin, çocuğunun, çocuğunun ileride olması mümkün, muhtemel çocuğunun da aşılanması mümkün, biliyor musun? 100 milyar dolardan bahsediyoruz giden para. Soruyorum sana şimdi. Ya kimde leke var abi? Sütte yok. Ya da sütte var da burada nasıl olmuyor bu iş? Türk Ceza Kanunu hani şöyle söylüyor ya insanlar. Bunların hepsi yargı konusu. Kardeşim, sıkıntı olan o değil. Yani bizim kitapta, kara kaplıda sıkıntı yok. Orada yazıyor zaten. Sana özellikle göstermek istedim. Kara kaplıda var bu hüküm. Kara kaplıyı uygulayacak delikanlıya ihtiyacımız var. Üstelik bir Külhan Bey edasıyla değil, gerçekten görevini yapacak insanlara ihtiyacımız var bizim. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi için de geçerli, Adalet Teşkilatı için de geçerli. Ya siz Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nı gördünüz mü ortada? Yok ki. Yok. Nerede Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı? Aynı zamanda kendisi, biliyorsunuz. Yapılanma yasa gereği kendisi. O kurulun başı. Nerede? Yok. Kimse söylemiyor. Oysa bu kabinenin içinde bir bakanlar kurulu toplantısında ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ya da 8, 10, 15, 20 kişilik Merkez Yürütme Kurulu'nda tartışılacak bir iç sorun falan değil. Bu bir günah değil. Bu suç. Adını doğru koymamız gerekiyor. Çünkü ancak adını doğru koyarsak doğru ilerleyebileceğiz. Diğer türlü Metin Külünk'ün yarattığı safsata, Bal Böcek Hanım'ın programında ona çanak tutarak sorduğu sorularla ortaya çıkacak değerler bizi yargılamaya başlayacak. Hayır, doğru yere koymak zorundayız. Bu suç, suç, günah değil. Günahın hesabını inanıyorsan kendin verirsin, o beni ilgilendirmez zaten. Ama suç da şahsidir, cezası da şahsi olmak zorundadır. Şu yayının başından beri söylediğim herkes bu nedenle yargı konusu olmak zorunda. Bunun kaçınılabilecek bir yönü yok. Çünkü demin hem sevgili Ozan'ın yazdıklarıyla, Ozan Bingöl'ün yazdıkları ve grafikleriyle size anlattım. Bu basit grafikleriyle çok güzel yapmış. Eline koluna aklına sağlık. Çok basit şekilde anlatmaya çalıştım. Hem de Türk Ceza Kanunu 279. maddesinde tanımlandığı şekliyle suç bütün bunlar. Bir not. Bunun suç olduğunu insanlar bilmiyor mu? Bilmez olurlar mı? Bilmez olurlar mı? Eğer bilmeseler bu kadar fazla saklama gayretine girerler mi? Ama Türkiye'de her konumun, her kurumun başındaki insanlar, sorsanız hukukçu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başında bir hukukçu var, bahsettiğimiz grup başkan vekili hukukçu, ama dün meclis kürsüsünden bağıra bağıra, insanların gözlerinin içine bakarak, ben 27 yıllık savcıyım kardeşim, şerefimle hizmet ettim bu ülkeye ve bu savcılık görevinden dolayı gönül rahatlığıyla söylüyorum ki suç işliyorsunuz, çürümenin ortağı oldunuz diyen Rafet Zeybek de CHP Antalya milletvekili de bir hukukçu. Biz sıradan insanlarız. Ama bize düşen de bir şey var. Burada hukukun bu kadar açık tanımladığı şeyin ardına düşmek, bunun takipçisi olabilmek. Başka çaremiz yok çünkü. Yoksa bu çürümenin ortağı, bu pisliğin içinde debelenen ortakları olacağız. Ve sadece böyle kalacağız. Bunu dillendirmek, yüksek sesle bağırarak söylemek zorundayız. Leke sütte yok diyorsanız eğer, kendinizde de olmadığını ispatlamak ve bunu hukuk önünde yapmak zorundasınız. Yoksa sağda solda safsata uydurarak, medyaya yerleştirdiğiniz yalakaları bağırtarak, bir kısmını kaçırtarak, ortadan kaybederek falan değil. Kanun önünde yargılanmak zorundasınız ve yargılanacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olmayacağını baştan beri söylüyoruz zaten. Çünkü bizler farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hayata bakışımız, siyasi anlayışımız, hepsi farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkenin yurttaşlarıyız ve bu ülkede iyi yaşamak kararında, azminde ve inadındayız aynı zamanda. O zaman konuşacağız kardeşim. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte 6 yıldır. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki korkmayın, tırsmayın, birbirinizle konuşmaktan kaçınmayın. Bunları yüksek sesle söylemekten korkmayın. Çünkü başka çıkışı yok bu ülkenin. Biz kanun nizamı içinde yönetileceksek ona sahip çıkmakla becerebileceğiz ancak bu işi. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olmak en önemli, en öncelikli sorun olsun lütfen. Sadece bir tek mail adresiyle yapacaksınız. Üstelik YouTube'a girmenize bile gerek yok bunun için. Ünsalünlü.com.tr benim internet sistemde girişte de var aynı düğme. Abone ol düğmesini tıklayın. Bir tek mail adresi isteyecek sizden. 5 kuruş çıkmayacak cebinizden, garanti ediyorum bunu. Üstelik bu yayınlar da hep parasız olacak. Şimdi dersiniz ki ya orada katıl diye bir düğme var, o para değil mi? Evet, eğer isterseniz kullanmak üzere YouTube'un oluşturduğu bir imkan o. İsteyenler bu yayını küçük aylık katkılarla destekleyebilsin diye konuldu oraya. Ama isterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacağını garanti ediyorum size. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi inanın bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.